Ayrım 36, İplikçi, Kirli İlişkiler Yumağı Ergün Poyraz, sayfa 459. Kırım'dan Edirne'ye bir başka iplikçi. Kırım'dan Türkiye'ye gelen ailelerin birçoğu unlu mamuller üzerine işletmeler açıyordu. Bu kadar unlu mamul üreticisinin temel ihtiyaçlarından unu kim veya kimler karşılayacaktı? Bu sorunun cevabı da kolayca bulunuyordu. Yanıt Kırım'da değirmencilik yapan un akıtan ailesi oluyordu. Un ve unlu mamullerle başlayan Kırımlıların ticaret hayatı, bankalar ve finans kurumlarına kadar uzanıyor, milletin ve devletin kaynaklarının Ermeni ve Yahudilere pazarlanıp babalar gibi satılmasıyla sürüp gidiyordu. Un akıtanların da göç yolunu takip eden tüm Kırımlılar gibi bir ara istasyonda durmaları gerekiyordu ki sonradan gelecekleri İstanbul'da rahat edebilsinler. Onlar da öyle yapıyorlar, yerleşmek için Edirne'yi seçiyorlardı. Ailenin büyük bir kısmı Edirne'de uzun bir süre kalmayarak İstanbul'a göçüyor, burada değirmencilik mesleğini sürdürmeye başlıyorlar ve hemşerilerine un sağlıyorlardı. Mustafa ve Hidayet Edirne'nin sülüklerinin bol olduğu rivayet edilen Süloğlu ilçesinin Dumurcalı köyünde ikamet ediyor ve hayatlarını değirmencilikle kazanmaya çalışıyorlardı. Taşıdıkları un akıtan soyadları da değirmencilik mesleklerinden geliyordu. Mustafa ve Hidayet'in ilk çocukları sevgililer gününde yani 14 Şubat 1949 yılında dünyaya geliyor ve adını Kemal koyuyorlardı. 1951 yılına geldiğimizde ailenin ikinci çocuğu Cemal geliyor ve Cemal'i de sevgi takip ediyordu. Kemal'in doğumundan bir yıl sonra 1950 yılında aile Edirne il merkezine taşınıyordu. Selimiye Camii'nin arkasında Küçükköy adı verilen semtte oturmaya başlıyorlar, değirmenciliği bırakarak bakkal dükkanı işletmeye başlıyorlardı. Böylece ülkemizin zenginliklerini babalar gibi satmaya kararlı olan ekipten Kemal Unakıda'nın ticari maharetlerinin temelleri bu bakkal dükkanında atılıyordu. Kemal de tüm Yahudi ailelerinde olduğu gibi küçük yaşta ticari sahada yer alıyordu. Küçük Kemal kıçı yamalı pantolonu, yırtık lastik ayakkabısı, sümükleri dudağının üzerinde parmağını eme eme bakkala çalışmaya giderken kendisine cesaret versin diye yanına kendinden 2 yaş küçük kardeşi Cemal'i de alıyordu. Kemal Unakıtı'nın anlatımlarından okumayı erken yaşta kavradığını, bu nedenle ilkokula 2. sınıftan başladığını anlıyorduk. Kemal'in çocukluk aşkım dediği Ahsen'in de ele avuca sığmaz yaramaz bir çocuk olduğu için 2. sınıftan Yusuf Hoca İlkokulu'na kayıt olduğunu da yine Ahsen yengenin anlatımları ile muttali oluyorduk. Olsun, varsın. Arada bazı ufak tefek şeyleri de yemek lazım. Türk maarif tarihinde ele avuca sığmayan çocukların okula 2. sınıftan başlatıldığına dair bir başka kayıda rastlanmadığı gibi Kemal Unakıtan'ın da 2. sınıfa yüksek zekasına hayran olunarak alındığına dair ne bir tanık beyanına ne de bir belgeye rastlayabiliyorduk. Nüfus kağıdındaki ismine göre Aysen, kendi açıklamalarına göre Ahsen Hanım, ilkokuldan sonra Edirne Ortaokulu'na devam ediyor, oradan TED'e geçiyor, nihayet Edirne Lisesi'nden mezun oluyordu. Kemal ise ortaokuldan sonra Edirne Ticaret Lisesi'ni 1963 yılında bitiriyor, Ticaret Lisesi eğitiminin ardından Ankara Üniversitesi Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oluyordu. Ahsen ise Edirne Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdiğini ve buradan mezun olduğunu anlatıyordu. Çocukluklarında başladığını iddia ettikleri aşkları kendileri açıklamasa da bu ara dönemde inkıtaya uğruyordu. Bizim ülkede siyasette göz önüne çıkan isimlere bakıldığında çoğunun ortak özelliğinin yoksulluk destanı yaşamış ailelerden gelmeleri olduğunu, tarikat, ticaret ve siyaset bağlantılarının ardından ise inanılmaz servetlere ulaştıklarını görüyorduk. AKP içinde siyaset yapan diğerleri gibi Unakıtan'ın da çocukluğunun fakirlik içinde geçtiğinden okul arkadaşlarından birinin açıklamalarıyla haberdar oluyorduk. Unakıtan'ın ortaokul, lise ve üniversiteyi beraber okuduğu arkadaşı Seyit Korkmaz bu konuda şöyle konuşuyordu. Türkiye'de 3 süper zeka adam varsa birisi Kemal'dir. Çok zor şartlarda eğitiminizi tamamladık. Kemal hem okur hem çalışırdı. Okul döneminde hiçbir görüşün içinde değildik, sadece eğitimimizi düşündük. Komünist un akıtanlar. Şimdi burada biraz duralım. Sait Korkmaz'ın fakirlik edebiyatına dokunmayalım. Ancak hiçbir görüşün içinde olmamaları konusu biraz karışıktı. Çünkü 1 Haziran 2003 tarihli Hürriyet gazetesine demeç veren Aysen ya da namı diğer Ahsen Unakıtan, öğrencilik yıllarında hatta üniversite öğrencisi çocuklara öğretmenlik yaparken komünist olmalarını biraz yumuşatarak "Solcuyduk, sol yayınlar okurduk" şeklinde anlatıyor, ardından "Kemal beni kaptı" diyor ve şöyle devam ediyordu. İlkokulu Edirne Yusuf Hoca İlkokulu'nda Beyice Hocam'da okudum. O zaman mandolin çaldım. Üniversitede piyano çalmaya başladım. Çok iyi tenis oynarım. Yağlı boya tablo da yaparım. Ayrıca bütün şiir müsabakalarında hep birinci oldum. İlkokula 5 yaşımda başladım. Hemen ikinci sınıfa geçtim. Kayıtsız olarak gittim. Müdür babamla bayağı tartıştı. "Bu çocuk okuma biliyor, yaşını büyütün, getirin okusun" diye. 2 yaş büyüttüler, başka bir okula gittim. Aynı okulda eşim de vardı. Onun durumu da aynı, o da süper zeki. Ve bu nedenle o da 2. sınıftan başlamış. İlkokul 2. sınıfta tanıştık. Böylece 2 farklı okuldan gelen 2 süper öğrenciydik yani. Ahsen teyzeye inanırsak Kemal Unakıtan ve kendisi solcuydu ve sol yayınlar okuyorlardı. Unakıtan'ın arkadaşı Sait Korkmaz'ın açıklamalarına itibar edersek hiçbir görüşün içinde olmayıp sadece kendi eğitimlerini düşünmüşlerdi. Hangisine inanalım diyorsanız boş verin, biz tekrar dönelim Unakıtan'ın seyir defterine. 7 Nisan 2003 tarihli Sabah gazetesinde yayınlanan Unakıtan'ın açıklamalarından öğrendiğimize göre Kemal ve Ahsen ilkokulda tanışır tanışmaz aşık olmuşlar. Zaten bu nedenle birbirlerini çocukluk aşkım diye tanımlıyorlar. Oysa kendi açıklamalarına göre ilkokul 2'de yani 1954 yılında sadece 5 yaşındalar. 5 yaşındaki aşka gülüp geçiyorduk. Ancak süper zekilik ise başka bir işkembeyi kübradan sallama maharetiydi. Hangi süper zekanın ürünü, küresel tefecilere dünya ortalamalarının 4-5 katı faiz ödeyerek sıcak para girişi sağlayıp ülke kaynaklarını peşkeş çekerek ekonomiyi düzeltme masalı anlatmak. Tüm değerleri maden, banka, şans oyunları, telekom, stratejik kurumları satarak ekonomik iyileşme sağlamak fikrine süper zekilik demek, zeki insanlara hakaret demekti. Bakın Aysen ya da diğer adıyla Ahsen teyze daha neler anlatıyor. "El avuca sığmaz bir çocuğum. Çocuklara öğretmenlik bile yaptım. Ama bilmeyen öğrenciyi tokatlıyorum. Bana böyle anlattılar. Sonra annem öğretmenimi aradı ve bana çocuk vermemelerini söyledi. Çünkü tokatlıyorum. Çok canlı bir tipmişim. Düğün varsa hemen piste çıkıp oynarmışım. Ortaokula Edirne'de başladım. TED'de bitirdim. Liseyi Edirne Lisesi'nde okudum. Sonra İstanbul Hukuk Fakültesi'nde okudum. Londra'ya doktoraya gidecektim. Eşim beni kaptı. O işi yapamadım." Ahsen yenge kendilerini adeta mitolojik bir olayın kahramanları gibi gösteriyor. Övdükçe övüyordu. Ancak konuşmasının en can alıcı bölümü son kısımdı. Şimdi bu bölümlere beraberce bir göz atalım. "Evlendiğimde eşim de ben de solcuyduk. Öğrencilik döneminde bütün arkadaşlarım solcuydu. Sol yayınları çok okurdum, sol yazarları da. Belki hocalarımın bunda etkisi vardı." Ahsen ve Kemal okul yıllarında komünist öğrencilerin içinde yer alıyorlardı. Ahsen komünistlik günlerini anlatırken yumuşak geçiş olsun amacıyla "Solcuyduk, sol yayınlar okurduk" diyordu. Ahsen okuduğu kitapların etkisiyle Arjantinli olan, Küba devrimine katılan ve Bolivya'da kurşuna dizilen Ernesto Che Guevara hayranıydı. Che diyor, başka bir şey demiyordu. Kemal ile postanede otururken çayının içine şeker yerine Che istiyordu. Kemal onun gözüne girmenin yolunu bulmuştu. Ahsen'in dediği gibi süper zeki bir çocuktu ya. Ahsen bir gün okula gitmek için evden çıktığında gözlerine inanamadı. Başında yıldızlı beresi, sırtında parkası, ayağında postalları, hafif terlemiş sakalları ile Che karşısında kendisine gülümsüyordu. Gerçi bu Che ufacık boyu ve göbeğiyle adeta bir futbol topuna benziyordu ya, olsun varsındı. O kadar kusur kadı Che'sinde, pardon, kızında da bulunurdu. Ç'ye sadece Ahsen değil, o günlerde birçok liseli ve üniversiteli kızlar da aşıktı. Onun posterlerini duvarlara asar, karşısında iç geçirirlerdi. Ahsen'in gözüne girmek için sadece görüntüsünü değiştirmekle kalmayan Ç. Kemal, Marx, Engels ve Lenin'in hayatlarını anlatan, fikirlerini savunan kitapları elinden düşürmüyordu. Gerçi Ç'nin Gölgeli Otoportre adlı şiirini binlerce defa okumasına rağmen hiçbir şey anlamıyordu ya, olsun varsındı. Kemal Ç'nin hayat hikayesini işleyen kitaplardan onun doktor ve ekonomist olduğunu öğreniyordu. Doktor olmayı gözüne kestiremiyor ama ekonomi okuma kararı vererek Ç gibi ekonomist olma yoluna düşüyordu. Kemal'in bu davranışı Ahsen'in bir kere daha sevindirik olmasına yetiyordu. Kemal Ç'nin toparlığı gibi görünse de artık Ahsen'in gözünde Ç'nin kel haliydi. Ernesto Che Guevara, Küba'da gerçekleştirilen devrimin Kongo'da yapılması için Afrika yolunu tutuyor ancak umduğunu bulamıyordu. Kongo'nun ardından Bolivya'ya geçen Che burada devrimin sadece işçi sınıfı ile değil, köylülerin de saflarına katılmalarıyla daha kapsamlı olarak yapılacağını söylüyordu. Che'nin kötü bir kopyası olan un akıtan bu fikirleri okuyup köye varıyor ve köylülerine haydi devrime deyince bir araba sopa yiyordu. Yediği dayağın ardından her tarafının morarıp acı içinde sızlamaları sonucunda yardımına gelen Nakşibendi tarikatı üyesinin ''Muhterem, das kapitale bırak, bas kapitale bak, bas kapitale, ancak böyle rahat bir yaşama ve servete kavuşursun'' şeklinde telkinlerinin ardından bir koşu İskender Paşa Camii'ne varıyordu. Vardığı yerde M. Zahit Kotku ile tanışıyor, bir an uzun sakalları ile Kotku'yu Marx zannediyorsa da kendini çabuk toparlıyor, parka ve botları ile yıldızlı beresini çıkarıp eline tesbihi alıyor, cübbesini giyiyor, kafasına takke, ayağına lastiklerini geçirerek sakallı Marx'ın das kapitalinden sakallı Kotku'nun bas kapitaline transfer oluyordu. Sakallı Marx'ın das kapitalinden sakallı Kotku'nun bas kapitaline transfer olan bir tek un akıtan mıydı? Olur mu hiç? Onları da diğer çalışmalarda anlatalım. Ve devam edelim taze Müslüman Kemal'e. Kemal Ahsen'i de ikna ediyor, yeşilin kutsallığını, doların da yeşil olduğunu, üzerinde biz Tanrı'ya inanırız yazılı bölümleri gösteriyordu. Ahsen de çok zeki olduğu için çabuk uyum sağlıyor, türban takıp Amerikan bayraklı tişörtler giymeye başlıyordu. Kemal ne iyi ettiklerini düşünüyordu. Ona göre Ç'nin beresinde tek yıldız varken Amerikan bayrağında bir sürü vardı. Üstelik Ç köylülerin şikayeti sonucu kurşuna dizilmişken kendisi eşek sudan gelene kadar yediği dayakla paçayı ucuz kurtarmıştı. Her ne kadar Ahsen'in Kemal'in kel kafasına yapışıp ''Çeğen benim'' diye sarıldığı günlerin gecelerinde Guevara gibi kurşuna dizildiğini rüyalarında görüp ''Selamun kavle, selamun kavle, anacığım imdat'' şeklinde bağırarak kan ter içinde çığlık çığlığa uyanıyorsa da çok çabuk kendini toparlıyordu. Siyacı yazarlar. Kırım'dan göçenleri gözdeleştiren Siyacı şeflerin en önemli özellikleri ise kitap yazarlığına soyunmalarıydı. 1968-1973 yılları arasında Siyah'ın Türkiye masası şeflerinden olan ve Papa'ya suikast düzenlendiği tarihte Roma'da görevli olan Duane Claridge 1979 yılında Siyah'ın Avrupa Başkan Yardımcılığı görevinde bulunuyordu. Duane Claridge, CIA ajanlığı günlerini Bütün Mevsimlerin Casusu adlı kitabında anlatıyordu. CIA şefliğinden yazar kontenjanına geçenlerden bir diğeri de Fethullah Gülen'in yakın dostu Graham Fuller'dı. Graham Fuller, CIA'nın Ulusal İstihbarat Konseyi eski başkan yardımcısı, CIA Orta Doğu ve Türkiye masası şefiydi. Graham Fuller, Şubat 2008 tarihli Foreign Policy dergisi için kaleme aldığı makalesinde açıkça İslam düşmanlığı yapıyordu. Fuller, derginin kapak konusu olan yazısında, İslam intihar saldırıları, araba bombalamaları, direnişler, saldırılar, fetvalar, cihat, gerilla taktiği, tehditkar videolar ve 11 Eylül gibi uluslararası sorunların arkasındaki neden gibi görünüyor diyordu. Gelin Fethullah'ın can dostu ve kefili Graham Fuller'a bir daha soralım. Bütün terörist eylem ve saldırıların arkasındaki nedenin kaynağı neymiş? El cevap İslam. Yine Siyah Türkiye masası şeflerinden Claire Sterling de Siyacı Yazarlar Kervanı'ndan bir isimdi. O da diğer meslektaşları gibi Siyah'ın adının karıştığı cinayetleri, terör olaylarını ve diğer yasa dışı eylemleri başkalarının üzerine yıkmak için elinden gelen her şeyi yapıyor ve bir de bu arada yazdıklarına kitap denilebilirse o yöntemle de yanıltma ve saptırma olaylarına giriyordu. Claire Sterling, The Terror Network adlı bir kitap yazmış, ardından çeşitli dergi ve gazetelere de demeçler vermişti. Ağacanın papayı vurma olayında Ağacanın yardım aldığını söylediği Abu Zer Uğurlu'yu Reader's Digest dergisinde işaret ederek işte Bulgar bağlantısı diyordu. Oysa Abu Zer Uğurlu CIA ile iç içe olan Mehmet Eymür'le sıkı fıkıydı. Gelin Mumcu'nun Papa Mafya Ağacı adlı kitabından CIA ajanı Claire Sterling'in saptırmalarına bir göz atalım. Papa'ya karşı düzenlenen suikast girişiminde tek başına olduğunu ileri süren Ağaca, 1981 Aralık ayında iki İtalyan gizli güvenlik görevlisiyle görüştükten sonra Roma'da görevli üç Bulgar'ın adını ortaya atacaktı. Ağaca bu Bulgarlardan önce iki Türk kaçakçısından söz etmişti. Bunlardan biri Bekir Çelenk, öbürü de Abu Zer Uğurlu'ydu. Bulgaristan üzerinden kaçak mal getiren, dolayısıyla Bulgar şirketleriyle içli dışlı olan bu iki kaçakçının adları Ağaca tarafından ifade edilince işin varacağı nokta da belli olmuştu. The Terror Network adlı yapıtı ile tanınan Claire Sterling, Reader's Digest dergisinde Abu Zer Uğurlu adı nedeniyle Bulgar bağlantısı tezini ortaya atıyor. Bu tezi daha sonra Amerikan NBC televizyonunca yapılan The Man Who Shot the Pope adlı programı ile pekiştirmeye çalışıyordu. Ünlü televizyon spikeri Marvin Karp tarafından sunulan program, Papa suikastini doğrudan doğruya KGB'ye bağlıyordu. ABD eski devlet başkanlarından Carter'ın güvenlik danışmanlarından ve yine CIA istasyon şeflerinden Paul Henze de aynı görüşleri savunmaktaydı. Henze The Christian Science Monitor'da yayınlanan yazılarında bu görüşleri ve teorileri geliştirirken öte yandan da 5 Ocak 1983 günü Amerika'da yayınlanan The Moon Eleven Later Report adlı televizyon programında eski CIA uzmanlarından Harry Gamlin, eski güvenlik danışmanlarından Barry Carter ile birlikte Papa olayındaki Bulgar bağlantısını vurgulamaya çalışıyordu. Paul Henze'nin Türkiye'de uzun yıllar CIA görevlisi olarak çalıştığı bizlerce bilinmekteydi. Henze'nin CIA bağlantısı Amerikan Los Angeles Times gazetesindeki Robert C. Todd tarafından da ayrıca açıklanmış bulunuyordu. CIA'da görev yapmıştı. Amerikan yazarlarının işlediği Bulgar bağlantısı ve KGB teorisi Sovyet resmi yayın organı Pravda tarafından da sert biçimde yanıtlanmaktaydı. Pravda'da CIA ve Amerikan hükümetini bu konuda teori üretmekle suçlamaktaydı. Pravda haksız sayılmazdı. Zira Amerikan hükümeti ve CIA çıkarları doğrultusunda ve işlediği suçları örtmede dün de komplo üretiyordu, bugün de. CIA ve KGB'nin Ağaca konusu üzerindeki etki, katkı ve istihbarat çalışmaları soruşturmanın geleceğini etkileyeceğe benzemekteydi. Sovyetler Birliği ile Birleşik Amerika arasındaki siyasal ve ideolojik çekişme Ağaca olayına kadar yansımıştı. Amerikan kaynakları Papa suikastini doğrudan doğruya KGB'ye bağlıyorlardı. NBC program yapımcısı Marvin Kalp, Papa'nın yakın çevresine yollama yaparak Papa John Paul'ün de suikaste Sovyet parmağı olduğuna inandığını söylemekteydi. Teori şu çerçeveye oturtturulmaktaydı. Sovyetlerin o tarihteki lideri Andropov, KGB'nin eski şefidir. Bulgar gizli istihbarat örgütleri KGB'nin emrindedir. Bekir Çelenk ve Abu Zer Uğurlu gibi kaçakçılar Bulgar gizli servisiyle beraber çalışmaktadır. KGB Polonya'da rejime karşı başkaldıran dayanışma sendikasına ağır bir darbe vurmak için bu hareketin gerçek lideri olan Papa'yı öldürmeye karar vermiştir. Unione Italiana del Lavoro adlı işçi sendikasının dış ilişkileri yöneticisi Luigi Scriccillo'nun Bulgar hesabına çalıştığını itiraf etmesi bu teorileri daha da güçlendirmekteydi. Batılı gazeteciler bu bilgilerle de yetinmemişlerdi. Suikast girişimi sırasında Bulgar gizli servislerinde görevli bulunan Jordan Mantarov'un bu konudaki görüşlerine yer veren Amerikan gazeteleri olayın tamamen bir KGB planı olduğu kanısına ulaşmaktaydılar. Batı basını bu teoriye iyice inanmıştı. Paul Henze'nin bir başka yazısından öğrendiğimize göre Sovyet yayın organları ağaca konusundaki Amerikan kan teorilerine şiddetle karşı çıkmışlardı. Henze bu yazısında Pravda ve Izvestiya adlı yayın organlarının Papa aleyhine yaptıkları yayınlara da değinmektedir. Henze Sovyet yayın organlarının suikast haberini çok çabuk biçimde yansıttıklarına dikkati çektikten sonra aynı yayın organlarının ağacayı neofaşistlikle suçladıklarını aktarmaktadır. Henze Sovyet yayın organlarının ağacayı Nazilere veya CIA'ya bağlayan yanlış bilgi verme girişimleri olduğunu da ileri sürmektedir. Bu görüşlere şaşılacak ölçüde benzeyen bir başka görüşte, Papa'ya suikast girişimi nedeniyle tutuklanan Avrupa Demokratik Ülkücü Dernekleri Başkanı Musa Serdar Çelebi'nin kısaca Türk Federasyonu olarak bilinen örgütü tarafından Frankfurt'ta çıkarılan yayın organında savunulmaktadır. MHP yöneticileri tutuklandıktan ve partinin resmi yayın organı sıkı yönetim yetkililerince kapatıldıktan sonra bu doğrultuda yayınlara başlayan dergiler Ağaca olayını KGB'ye bağlamaya çalışmışlardı. Antonov Ağaca ilişkisine gelmeden önce bunları özetlemekteki amacımız herhalde anlaşılıyor. Bu gibi olaylarda gerçek olmayanı kesin olan ile kesinleştirilemeyen ilişkileri birbirine karıştırmanın çok büyük sakıncaları bulunmaktadır. Her iki gizli güvenlik örgütü bu konuda karşıt görüşleri savunarak dünya kamuoyunu kendi siyasal doğrultularında koşullandırmak istemektedirler. Bulgaristan'ın her türlü kaçakçılık olayına bulaşması Amerikan görüşlerinin yaygınlık kazanmasına yol açmaktaydı. Amerikan kaynaklı teoriler Bekir Çelenk ve Abuzer Uğurlu adlarını kolayca Bulgaristan'ın suikastteki sorumluluğu noktasına ulaştırıyorlardı. Gerçekte de Abuzer Uğurlu ve Bekir Çelenk adlarından Bulgar şirketlerine sıçrama olanağı vardı. Çünkü bu iki Türk kaçakçısının özellikle Bulgar Kitex şirketiyle yakın ilişkileri bulunmaktaydı. Bir Marksist-Leninist ülkede bir devlet şirketinin devletten ayrı, bağımsız olarak çalışması düşünülemeyeceğine göre kaçakçılık olaylarında Bulgar polisinin en azından hoşgörüsü söz konusu olmaktaydı. Ağaca'nın Sofya'da kendisine sahte pasaport sağladığını söylediği Ömer Mersan'ın Münih'te bulunan Vardar Export Import şirketinde çalışması ve bu şirketlerin Abuzer Uğurlu ile ortak olarak kaçakçılık yapmaları Ağaca'nın itiraflarını doğrulayıcı bilgiler olarak kabul edilmekteydi. Mehmet Ali Ağaca'nın Sofya'da Bulgar yetkilileriyle tanıştırılmış olması bir olasılık değil miydi? Bulgar resmi yetkilileri ile içli dışlı olduğu anlaşılan Bekir Çelenk'in Ağaca'yı ister kendi adıyla tanımış olsun ister başka bir adla bu Bulgar yetkilileri ile tanıştırmış olması akla uygun gelen bir olasılıktır. Roma sorgu yargıcı Dr. Martella'nın hareket noktası da budur. Ağaca'nın Dr. Martella'ya yaptığı itiraflarda önce Bulgar bağlantılı Türk kaçakçıları Bekir Çelenk ve Abuzer Uğurlu'nun adlarının geçmesi, sonra da yine Ağaca tarafından 3 Bulgar'ın adlarının verilmesi Amerikan kaynaklı görüşleri güçlendirmekteydi. Bulgarların her türlü kaçakçılık olaylarında yer almış olmaları konusunda en küçük bir kuşku yoktu. Bulgaristan devlet olarak resmi şirketleri aracılığıyla başta silah kaçakçılığı olmak üzere her türlü kaçakçılığın içindeydi. Bu yüzden kaçakçılarla Bulgar yetkililerinin tanışmaları doğaldı. Ağaca'nın basına sızan ifadeleri bu çerçeve içinde anlam kazanmaktaydı. Ağaca Papa suikastı için Sofya'dayken seçildiğini, Türk kaçakçısı Bekir Çelenk'in kendisine bu suikast için 3 milyon mark vermeyi önerdiğini, kendisinin de bu öneriyi kabul ettiğini söylemektedir. Ağaca Sofya'da kaldığı günlerde bazı Bulgar yetkilileri ile tanıştığını da bu arada itiraf etmektedir. Ağaca'nın bütün dünyada bomba etkisi yapan itirafları, daha sonra Roma'daki temaslar ve suikast günüyle ilgili ayrıntılarla sürmekteydi. Ağaca'nın basına sızan itiraflarına göre Bekir Çelenk Sofya'da Bulgar ajanlarını kendisiyle tanıştırmıştır. Bunların arasında Theodor Ayvazov, Ivanov Antonov ve Celio Vasilev de bulunmaktadır. Ayvazov Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Roma Büyükelçiliği veznedarıdır ve takma adıyla Kolev olarak bilinmektedir. Bulgar Büyükelçiliği Askeri Ateşelik Sekreteri Binbaşı Jelyo Vasile Petrov takma adıyla tanınmaktadır. Sergey Ivanov Antonov da Bayramiç adıyla anılmaktadır. Ağaca Papa suikastini bu üç Bulgarı ile beraberce planladığını söylemektedir. Ağaca aynı olayda adını vermediği dört Türk'ten de söz etmektedir. Ağacı ifadelerinde 5 telefon numarası vermektedir. Bunlardan ikisi Bulgar Büyükelçiliği'nin, biri Kancilarya'nın, biri Bulgar Konsolosluğu'nun, biri de Balkan Hava Yolları'nındı. 5. telefon numarası da rehberlerde yer almayan Ayvazov'un numarasıydı. Ağaca ayrıca Ayvazov ve Antonov'un apartman katlarını, apartmanın dışı kadar olamasa bile yeterince tanımlıyordu. Ağacanın önce İtalyan ve Türk basını, daha sonra bütün dünya basınına sızan itiraflarına göre, Ağaca Ayvazov ve Antonov ile St. Peter's Meydanı'nda 11 ve 12 Mayıs günleri bir keşif yaparlar. Yaptıkları keşifte Ağaca'nın suikastten sonra nasıl ve ne yolla kaçırılacağı da planlanır. Ayvazov, Antonov ve Ağaca 13 Mayıs günü saat tam 15'te Roma'nın ünlü Republice Meydanı'nda buluşurlar. İki Bulgar meydana kiraladıkları Alfa Romeo marka bir araba ile gelip Ağaca'yı alıyorlar. Daha sonra gidilen yer Tor di Quinto semtidir. Ayvazov'un Gia Gallani 36 numaralı apartmanın önüne gelen arabadan inen Ayvazov evine çıkıyor ve biraz sonra bir Bond çantası ile iniyor. Çantanın içinde iki tabanca ve bir de sis bombası bulunmaktadır. Ayvazov sis bombasını cebine koyuyor, tabancaların birini ise Ağaca'ya uzatıyor. Ağaca ise 9 Mayıs günü Ömer Bağcı'dan aldığı tabancayı göstererek Ayvazov'un uzattığı tabancayı almıyor. Ağaca arabadan indikten sonra geriye doğru baktığında Antonov'un da arabadan indiğini söylüyor. Alfa Romeo marka araba Via della Conciliazione'deki Kanada Büyükelçiliği önünde park edilmiştir. Suikaste planın bir kısmı işliyor. Ağaca papayı ateş ediyor ancak öldüremiyor ve hemen yakalanıyor. Planın bu kısmı işlemiyor. İşlese Bulgarlar Ağaca'yı birkaç gün sakladıktan sonra bir tır kamyonuna bindirip İtalya dışına çıkaracaklardır. Ağaca'nın anlatımları İtalyan sendikacı Scricollo'nun itirafları ile birlikte ele alındığında Bulgar bağlantısı daha da netleşmektedir. Kızıltugay üyesi olan kuzeni tarafından İtalyan polisine bildirilen sendikacı Scricollo, yakalandığı güne kadar Unione Italiana del Lavoro'nun dış ilişkiler bölümünü yönetmekte ve Polonya Dayanışma Sendikası lideri Valeza'nın da yakın dostu olarak tanınmaktaydı. Scricollo itiraflarında Bulgar ajanları ile Kızıltugayları vasıtasıyla temasa geçtiğini de söylemiştir. Valeza'nın yakın dostu olarak tanınan İtalyan sendikacının Polonya Dayanışma Sendikası liderinin 1981 yılı Ocak ayının son günlerinde Roma'ya yaptığı ziyaret sırasında Ağaca tarafından öldürüleceği yolundaki yeni açıklamaları gerek Scricollo gerekse Ağaca davasının birlikte ele alınmasını gerektirmişti. Ancak yargıç Martella Ağaca'nın bu konuda yalan söylediğini 1983 sonlarında anlayacak ve Ağaca hakkında adliyi yanıltmak suçundan bir soruşturma açacaktı. Ağaca yaptığı itiraflardan sonra 3 Bulgar'ın fotoğrafları büyük bir albüm içerisinde kendisine gösteriliyor ve Ağaca sızan haberlere göre bu 3 Bulgar'ı duraksamadan işaret ediyordu. Martella bu saptamaları yaptıktan sonra Başbakan Spadolini'ye başvurup 3 Bulgar hakkında soruşturmaya başladığını bildiriyordu. 36. ayrımın sonu. Sayfa 472.